چشم جهان.
Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Yeni bir Çeşme Cihan programıyla birlikteyiz. Güzel Türkçemizle sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Yine Türkiye'yi, bölgemizi ve dünyayı konuşacağız. Daha önce sizlerle Avrupa göçmen politikalarını konuşmuştuk. Konuğumuz Doktor Gizem Kolbaşı Muyan'la kendisiyle yine Avrupa göç politikalarını, göçmen politikalarını konuşmaya devam edeceğiz. Gizem Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Önceki programda Fransa'yı, Almanya'yı konuşmuştuk. Göç ve göçmenler üzerine değerlendirmelerde bulunmuştuk. Entegrasyon kavramı, asimilasyon kavramı biraz bunlar üzerine değinmiştik ama bütün bunlar gerçekten çok yoğun bir şekilde konuşulacak, tartışılacak konular ve öyle olduğu için zaman da yetmemişti. İsterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Sizin kitabın üzerine konuşuyoruz. Avrupa'da göçmen politikaları Almanya, Hollanda ve Fransa. Üç ülkeyi karşılaştıran bir kitabınız var. Bunu değerlendiriyoruz. Fransa'ya devam edelim. Fransa'daki bu süreçteki baştan bugüne değişen göçmen politikalarını, geldiği noktayı, başarılarını, başarısızlıklarını ki bugün gelinen noktada çok başarıdan bahsetmek de çok mümkün değil ama isterseniz Fransa'ya devam edelim.
Ben yine politikanın çıkış noktasındaki ülkeyi analiz ederek biraz başlamak istiyorum. Fransa göçü aslında tabii ki Türkler var ama birinci göçmen grup Fransa'da zaten bugün de Türkler değil. Eski sömürge ülkelerinden göç var. Dolayısıyla Fransa bu anlamda bir takım şansları da beraberinde getiriyor. Çünkü Fransızca bilen, Fransa sömürge döneminde de zaten sömürgelerinde Fransızcayı öğrettiği için dolayısıyla daha çok Fransızca bilen göçmenle karşı karşıya. Bir de göçün başladığı dönemde, Fransa'ya göçün başladığı dönemde göç süreci çok farklı Fransa'da. Yani yönetim süreci. Almanya ve Hollanda'da, özellikle Almanya'da daha devlet kontrolünde, devlet eliyle göç sürecinin yönetildiğini, iş bulma kurumunun Almanya'nın direkt gidip müdahil olduğu bir süreç görüyoruz. Ama Fransa'da durum öyle değil. Şirketler gidip işçi seçiyorlar. Dolayısıyla devlet ortada yok. Fransız devletinin kontrolünde de bir durum yok. Ve özel sektörün kontrolünde başlıyor. Bu beraberinde de sosyoekonomik alanda devletin bir takım hakları tanımlamamasını beraberinde getiriyor. Yani devlet göçmene istihdam konusunda, barınma konusunda, sosyal imkanlar anlamında pek de imkan sağlamadığını görüyoruz bu çerçevede. Devamında da oturma izni ve çalışma izni ayrımına gidiyor. Bunu da rahatlıkla yapabiliyor Fransa. Zira yine özel sektör işe aldığı için çalışma iznini özel sektör hallediyor belki ama oturma izni yok. Bunu diğer ülkelerde bu netlikte görmüyoruz. Fransa o anlamda çok daha farklı bir örnek ve beraberinde de hani hep Fransa'nın izlediği politikalar nedeniyle göçmen ayaklanmalarının yaşandığı söylenir. Aslında çok da ilişkili değil incelediğimizde.
Sistem farklı.
Sistem farklı ve göçmen işçiler çok uzun zaman hatta hala diğer Fransız işçiler eşit haklara sahip değiller. Bu 90'lara kadar gidiyor. Sendikal örgütlenme hakları yok. Eşit katılım şeyleri yok. İşveren özelinde Fransa'da bulundukları için iş değiştiremiyorlar. Ciddi bir emek sömürüsüyle karşı karşıyalar. Beraberinde tabii ki bu haklardan yoksunluk. Sadece sosyokültürel haklardan bahsetmiyoruz Fransa özeline geldiğimizde. Göçün başlangıcından itibaren sosyoekonomik haklardan, yoksunluktan da bahsediyoruz. Sosyokültürel haklardan zaten o dönemde Fransa özelinde bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir süreçle başlıyor. 68 olaylarına geldiğimizde diğer ülkeler için hiç bahsetmedik bundan. Çünkü gerek yok. Sadece petrol krizin önemli bir kırılma noktası. Ama 68 olayları Fransa özelinde çok önemli. Çünkü göçmen işçiler 68 olaylarında aynı zamanda kendi hak taleplerinde bulunuyorlar. Ve bir işçi sınıfı bilinci oluşma dönemi Fransa için. Göçmen işçilerin de dahil olduğu. Çünkü öncesinde grev kırıcı olarak kullanılıyorlar. Hakları olmadığı için onlar mecburlar. 68 olaylarında yavaş yavaş haklar elde etmeye başladıklarını görüyoruz göçmen işçilerin. Bu anlamda da devamında da bunun gelişimini izliyoruz. Mesela barınma da Almanya'da da Hollanda'da da devlet müdahil olduğu bir alan. Göçün 2. Dünya Savaşı sonrası 60'lar sonrası göçün başlangıcında ama Fransa'da barınma işverenin kontrolünde. Yani bu kadar temel ihtiyaçlar bile göçmenler anlamında karşılanmadığını görüyoruz. Devamında da zaten vatandaşlık konusunda daha farklı bir politika izliyor Fransa. O vatandaşlık prensibi onlarda zaten toprak esasına dayanıyor. Dolayısıyla sonradan vatandaş olabiliyor göçmenler. Kolaylıkla vatandaş olabiliyor. Çifte vatandaş da olabiliyorlar en başından itibaren. Entegrasyonu da bu şekilde tanımlıyor. Yani vatandaşlık vatandaş olunca zaten entegrasyonu konuşulması gereken bir konu bile görmüyor. Ama zamanla görüyoruz ki vatandaş olsalar dahi Fransa için içinde yine ötekileştirilebiliyorlar. Yine entegrasyonu konu edilebiliyor. Yine de vatandaşlığı entegrasyon aşamasında, entegrasyon sürecinde önemli bir aşama. Gerçekten de bu böyle. Çünkü vatandaş olduktan sonra göçmen zaten eşit haklara sahip oluyor. Ha, ama o zaman da neye geliyoruz? Bu sefer o hakları eşit şekilde kullanabiliyor muyu tartışmalıyız. Eşit şekilde Fransa özelinde kullanamıyorlar. Yani bir Fransızla eşit şekilde aynı işe başvurduğunda bir ismi Fransız ismi değilse ayrımcılığa uğruyor. Evet, bunların istatistikleri var. Dolayısıyla o eşit haklardan da yararlanamıyorlar.
Yani yasa üzerinde de kanun önünde şekil olarak, biçimsel olarak, prosedürel olarak bir eşitlik görünüyor ama kültürel olarak, dini olarak birçok alanda çok ciddi dışlamalarla karşı karşıya kalıyorlar. Yani Fransa laikliği tabii bu anlamda son derece katı bir laiklik. Yani laikliğin Eurocentric demeyeceğim ama Euro-Fransız, Fransız kültürüyle şekillenmiş bir laiklik tanımı ile uygulamalarıyla karşı karşıyayız. Bu sıralar senatosundan geçen bir karar da söz konusu. Gerçekten bunu bizim kültürümüzde anlamak, anlamlandırabilmek çok mümkün değil. Dinleyicilerimizin de çok rahat anlayabileceğini sanmıyorum ama İnsanlar okullarında çocukları ile okul gezilerine giderlerse Müslüman aileler başörtüleriyle okul gezileriyle birlikte gidemeyecekler. Yani bu şöyle düşünelim. Türkiye'de azınlık okulları var. Azınlık hakları, azınlık okullarında okuyan aileler Hristiyanlığı çağrıştıran, Yahudiliği çağrıştıran sembollerle çocuklarıyla birlikte bir geziye, bir tatile çıkamamaları gibi bir durum. Bu aslında esasen tam da katı laiklik dediğimiz bir felsefe. Yani laiklik bir anlamda eşitlik adına yapılıyor ama eşitsizliğin kaynağı olmuş oluyor laiklik. Yani aynı kuralı Yahudi'ye uygulamıyorsun, aynı kuralı Hristiyan'a uygulamıyorsun, aynı kuralı Müslüman'a uyguluyorsun. Kaldı ki yani böyle bir insan haklarına aykırı bir laiklik uygulaması Yahudi'ye de uygulansa, Müslüman'a da uygulansa, Hristiyan'a da uygulansa uygulanmamalı. Yani laiklik uygulamasının çerçevesinde insan hakları çizmeli. Bu da ayrıca bir tartışma. İsterseniz şöyle yapalım. Daha önce iki ülkeyi konuştuk. Fransa'ya da işaret ettiniz. Her üç ülkeyi karşılaştırırsak aslında ben satır aralarında bunu da yaptınız ama bir toparlama adına benzerlikler ve farklılıklar, başarılar ve başarısızlıklar nelerdir?
Ben başarı başarısızlık değerlendirmelerinde özellikle biraz daha duruyorum. Çünkü aynı hatayı daha önce de söylediğim gibi politika hedeflerini ne kadar gerçekleştiriyorlar. Yani politikanın başarısı ya da başarısızlığı başlangıçta ortaya koyduğu hedefleri ne kadar gerçekleştirildiğiyle ölçülmeli. Dolayısıyla her biri farklı ama bugün şaşırtıcı olan bugün geldikleri noktanın benzeşmesi. Yani başlangıçta Fransa'nın işte asimilasyonist politika ve çok daha farklı bir politika izlerken göçmene yönelik. Sosyokültürel alanda kimliğini hiç belli etmemesini kamusal alanda beklerken. İşte Hollanda'nın aksine sosyokültürel kimliğini koruması, hatta bunu güçlendirecek politikalar izlediği dönemlerden bahsettik. Bunlar varken işte Almanya'da keza sosyoekonomik entegrasyonu konu ama sosyokültürel alanda istedikleri gibi yaşayabilirler ve konu değilken bir anda bir bakıyoruz 2000'ler sonrası. Ben 11 Eylül'ü milat kabul ediyoruz. Çok da milat değil aslında. 90'ların sonunda başlayan bir süreçle birlikte. Çünkü söylemler o zaman başlıyor. 11 Eylül'le birlikte de ama bunu politikaya dönüştürebilecek gücü kazanıyorlar. Dolayısıyla politikalara da yansıyor ve bugün hepsinin benzeştiğini görüyoruz. Hepsi entegrasyon adı altında tırnak içerisinde daha asimilasyonist çizgide politikalar izliyor. Bu politikaların ana hedefi de aslında göçmen diyoruz ama göçmen değil aslında onlar, yani kastettikleri kendi ülke vatandaşı olmayan Müslümanlar. Yani orada da göçmen adı altında anmak daha kolay. Çünkü daha o zaman ayrımcı olmuyor. Ama hedefini de iyi belirlemek lazım. Yani sosyokültürel olarak entegre olamıyor dedikleri, mesela Almanya'nın sosyokültürel olarak Hollandalılar, Almanya'daki Hollandalılar entegre olamıyor diyorlar mı? Almanca bilmeyen var ama aralarında evet. Çok fazla. Dolayısıyla bunu da yani göçmen olarak kimi tanımladıklarını da incelemek lazım. Sonuç olarak 3 ülkede yaklaşık olarak aynı hedef kitleye yönelik ve sosyokültürel önceliklerle, yani yaptıkları evlilikler, neden Müslümanlar birbirleriyle evleniyor ülke içerisinden ya da ana vatanlarından, neden kendi aralarında ana dillerini konuşuyorlar, yani iş arasında, işle ilgili olmayan bir konuda, molalarında iki kişinin Türkçe konuşması neden konu ve sorun oluyor? Neden bu entegrasyonun konusu, sorunu oluyor? Bunlar anlaşılabilir şeyler değil ama her ülkede yaşanıyor. Hala Türk isimlerine sahip olmaları, Müslüman çağrışımlı isimlere sahip olmaları. Bunlar hep entegre olamadıklarının politika açısından göstergeleri olarak kabul ediliyor ve bu kabul edilebilir. İnsan hakları anlamında da kabul edilebilir bir şey değil. Ana vatan açısından da kabul edilebilir bir şey değil. Yani insanlar çift kimlikli olabilir, çift aidiyete sahip olabilirler ve ana vatana duydukları sevgi, aidiyet, bağlılık onların yaşadıkları ülkedeki yaşamlarıyla çelişen bir konu değildir. Yine Hollanda'ya bağlılık duyarlar, Hollanda'da çalışırlar ama ana vatanlarına sahip çıkarlar, ana vatan kimliğini yaşatmaya devam eder, Türkçelerini, dinlerini korurlar. Bunda insan hakları anlamında da Avrupa kendi sınavını veriyor diyorum ben kısacası.
Yani ben de oradan devam edeyim. Şimdi Avrupa'daki insanımız, insanımız kavramını daha çok seviyorum. İşte Türkler, Kürtler, hı-hı, Müslümanlar, tabii, gayrimüslimler, Türkiye kökenli. Hı-hı. Bir şekilde Türkiye'den yolu geçmiş Keldaniler, Süryaniler. Çünkü onlar da Türkiye'ye aidiyet hissediyorlar. Pek çok noktada Avrupa'daki, Amerika'daki insanlarla, onlarla görüştüğümde gerçekten Türkiye'ye aidiyet duyuyorlar. Türkiye'ye dair güzel duyguları var. Dolayısıyla Türkiye'de çok bilinmiyor. Bu insanımız kavramı bu anlamda daha anlamlı geliyor bana. Bu insanlar 1990'larla 80'lerle kıyasladığımızda daha fazla Türk değiller. Hı hı. Daha fazla Müslüman da değiller. Belki entegre açısından, uyum açısından bakılırsa bulundukları ülkelerin dillerini daha fazla biliyorlar. Kültürlerini, hı hı, daha fazla biliyorlar. Kimliklerini daha fazla biliyorlar. Belki de o yıllarla kıyasında daha da eğitimliler. Ama 80'lerde, 90'larda sorun olmayan onların Türklükleri, Müslümanlıkları bugün sorun oluyorsa sorun onlar değildir demektir.
Tabii.
Sorun esasen onları sorun gören zihniyettedir demektir.
Tabii, aslında etki tepki meselesi, evet, hatta. Yani 90'larda yaşadıkları saldırılar, ırkçılık vesaire, hı-hı, sonrasında onlar tepkisel olarak da aslında ana vatan aidiyetlerini daha da fazla yaşatmaya başladılar. Çok doğru bir tespit, evet, hocam.
Dolayısıyla sorun esasen Avrupa'nın krizi, Avrupa'nın sorunu olarak görmek gerekiyor. Ben de bunu birçok kez yazdım, siz de işaret ettiniz. Bunun nedenleri üzerine düşünmek, bunun nedenleri üzerine konuşmak gerekiyor. İnsanlar daha fazla Türk, daha fazla Müslüman, daha az uyumlu, daha fazla uyumsuz değilken daha fazla dışlanıyorlarsa, hı hı, bu esasen Avrupa'nın kültürel genetiğiyle ilişkili olarak görmek gerekiyor. Ben biraz konuda karamsarım ve bu gelişmeleri 2. Dünya Savaşı öncesi Avrupa-Yahudiler ilişkisine benzetiyorum. Hı hı. Bunu çok birkaç önce, 5-6 evet, önceki yazılarımda da ifade ettim. Orada da esasen yine Avrupa'nın bir içe kapanması söz konusuydu. Hı hı. İşte New Deal ekonomik krizleriyle, hı hı, daralan bir Avrupa söz konusuydu. Bu daralmayı, ekonomik krizi görmek yerine, bununla mücadele etmek yerine sanki Yahudiler sorunmuş gibi Yahudiler üzerinden sorunu, hı hı, görmeyi tercih ettiler. Ve sonuçta Yahudileri derdest ettiler ama Yahudiler derdest edildikten sonra Yahudileri de kendilerini de dünyayı da yaktılar. Hı hı. Şimdi de çok benzer bir eğilim var. Esasen bir ekonomik krizleri var. Çok, hı hı, ciddi bir şekilde 2000'li yıllarla birlikte, hı hı, çok ciddi bir şekilde kriz var. Bunun üzerine artan, aslında ekonomik krizin üzerine bina edilen, sarmallayan bir kültürel, siyasal, belki başka krizler de var.
Tabii.
Niye? Çünkü Avrupa'nın bir, evet, göç tarihi var ama bir çok kültürlük tarihi, çok derin değil, çok köklü, hı-hı, değil. Farklılarla, siz de ifade ettiniz Hollanda geleneğinde, farklılarla iç içe yaşama bağlamında çok fazla birlikteliği yok. Bunun üzerine, ekonomik krizin üzerine küreselleşmeyle gelen süreçleri de eklediğimizde halihazırdaki tabloyla karşılaşıyoruz. O nedir? Şöyle söyleyelim, işte Osmanlılarla kıyaslarsak 1800'lere kadar Osmanlı coğrafyasının çoğunluğu gayrimüslimdir. Hı hı. Yani Müslüman unsurlar, Türk unsurlar demiyorum, dikkat. Hı hı. Yani pek çok bölgede, hı hı, gayrimüslim unsurlar çoğunluktadır. Hı hı. Uzun yüzyıllar bu farklı kültürlerle kimliklerde bir arada yaşama geleneği var. Tarih bize şunu da söylemiyor. Demiyor ki işte Türklerin, Müslümanların Anadolu'ya gelişiyle birlikte Anadolu'dan çok köklü bir göç olduğunu söylemiyor. Hı hı. Bu ne demektir? Uzun yıllar birlikte yaşamışlar. Uzun yıllar birlikte yaşamanın sonunda birçok renk değişimi söz konusu olmuş demektir. Avrupa'da böyle bir geçmiş olmadığı için ekonomik krizin üzerine küreselleşme gelen kültürel kriz, siyasal kriz ve birçok sosyolojik krizle sarmallayınca hali hazırda gece kapanmayla karşı karşıya kalıyoruz. Buradan pozitif bir şey çıkmaz. Yani umarız Avrupa bu krizi görür. Avrupa'da...
Hocam çok negatif bir tablo çizmeyin.
Siz pozitif kısmına işaret edin. Umarım yani bu aslında şöyle, biraz belki yapılması gerekenleri de konuşabiliriz. Bu bakış açısı bizi İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadık çok acı çektirdi. Yani buradan pozitif bir şey çıkmaz. Bunu görerek belki Avrupa'daki çoğulcular, özgürlükçüler, ne derler, çok kültürlü olanlar ya da ne derler, daha demokrat kesimlerle göçmenlerin birlikte belki ortak çalışmalarla bu sürece dur demeleri gerekir diyeyim ama ben bunu size soru olarak sorayım.
Yani aslında işaret ettiğiniz şeyler hakikaten kesinlikle altına imza atarım. Ben sadece bu tablodan pozitif şeyler çıkabileceğini görmek istiyorum ve açıkçası onu da belki
şöyle
öyle istediğim
şöyle sorayım o zaman. Ben de çünkü onu arzu ediyorum. Aslında bütün negatif söylemim pozitif bir şey çıksın. Yani pozitif yönelik bir Avrupa dünya ilerlesindir. Ama bu anlamda sürece negatif gördüğüm için üzülerek söylüyorum. Bu süreci pozitife çevirmek için neler yapılmalı?
Şöyle.
Ve özellikle Avrupa'daki Türk işçileri, Türkler, göçmenler, Müslümanlar.
Avrupa dediğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı'nda çok ağır şeyler yaşadı. Dolayısıyla şimdi yeni bir sınavın eşiğindeler ve bu sınavda geçmişten ders alıp almadıkları aslında konu. Yani geçmişten ders aldılarsa o dönem hedef Yahudilerdi, şimdi Müslümanlar. Ama sadece Müslümanlarla kalır mı kriz büyürse, o da bir soru işareti tabii. Ama ben ders aldıklarını düşünüyorum, düşünmek istiyorum ya da öyle söyleyeyim. Ve süreç içerisinde de bunu neler yapılmalı, neler yapılıyor ya da neler yapılmalı... İkinci Dünya Savaşı döneminde de değiliz. Yani uluslararası kuruluşların çok daha aktif olduğu bir dönemdeyiz. Avrupa Birliği'nin, Avrupa Konseyi'nin, insan haklarının çok geliştiği, zaten bu kaygılarla kurulmuş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var, Avrupa Konseyi var. Dolayısıyla onların çok etkin olduğunu görüyoruz. Bu nedenle bunlar benim açımdan İkinci Dünya Savaşı'nda yaşananların yaşanmaması adına umut vaat edici şeyler. Ama bu umut vaat eden şeyleri daha etkin kullanımı çok mümkün. Yani neler yapmalıyız sorusuna gelecek olursam, özellikle göçmenlerin...
Bizi dinleyen ülkelerde, Avrupa'dan insanlar da bizi dinliyorlar. Oradaki Türkler, Müslümanlar sadece kendi aralarında böyle bir negatif gidişata karşı bir şeyler mi yapmalılar? Yoksa az önce benim de işaret etmeye çalıştığım gibi bunun esasen bir Avrupa'nın krizi, Avrupa'nın sorunu olduğunu düşünerek Avrupalı insanlarla ortak bir mücadele mi vermeliler? Tabii. Çünkü bu gidişattan çok rahatsız olan gerçekten çok sayıda Avrupalı da var.
Hocam ben şöyle görüyorum, bizim vatandaşlarımız diyoruz biz buradan konuşurken ama oradayken onlar oranın da vatandaşı. Tabii. Dolayısıyla Avrupalılarla işbirliği zaten yapmalılar, onlar da bir yandan Avrupalı. Yani evet, onların hem kimlikleri hem vatandaşlıkları anlamında sadece Türk vatandaşı ve Türk kimliği, Türkiye'ye aidiyetleri ve Türkiye'ye bağlılıkları değil. Onlar ne olursa olsun Almanya'daki vergi değişikliğinden etkileniyorlar mesela. Yani... Oranın da vatandaşlar, Alman kimliği de daha farklı derecelerde veya yorumlamalarda olsa da bir nebze Türk kimliğinden farklılaşarak olabiliyor. Kendilerini genellikle mesela Türk kökenli Alman kimliği, Türkiye'li Almanım ben diye tanımlıyorlar. O yüzden kesinlikle o ülkenin, zaten onlar da vatandaşı, diğer o ülke vatandaşlarıyla birlikte, yani etnik Almanlarla birlikte hareket etmeliler bana göre de. Ama onun da öncesinde Türk toplumu, göçmen toplumu da önce kendi içinde bir örgütlenmeye gitmeli. Kendi içinde bir örgütlü yapıya, yani sivil toplum kuruluşları anlamında olabilir, dernekleşme anlamında olabilir. Bu bilinç de az. Yani dernekler arasında etkileşimler, dernekler arasında ilişkiler önce kendi içlerinde belki başlamalılar. Ondan sonra da tabii ki ikinci halka diğer topluluklar, yani Alman toplumları, insan hakları dernekleri özellikle. Keza ben burada Amnesty International International, Human Rights Watch gibi uluslararası derneklerle özellikle işbirliğini çok önemli görüyorum. Çünkü onların ciddi bu anlamda bir deneyimleri de var. Yani Avrupa Konseyi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Avrupa Birliği'nde gibi yerlerde karar alıcılara ulaşmak için o kadar zaman yok. Kendi deneyim geliştirmeleri açısından diyorum. Dolayısıyla bu tür kuruluşlar da hali hazırda bu deneyime sahip olan kuruluşlarla çalışabilirler ve bu kuruluşlar zaten bu çalışmalara başladılar aslında. Yani onlar da görüyorlar bizim gördüğümüzü. Evet, bu sorun tespitini sadece bizler burada Türkiye'den yapmıyoruz. Müslüman kimliğimizle yapmıyoruz. Bunu insan hakları dernekleri ve İslam'la bağdaşmayan, hatta bizim birçok zaman eleştirdiğimiz insan hakları dernekleri de o ülkeler özelinde, Hollanda, Almanya, Fransa özelinde ciddi raporları var. Özellikle bu mülteci akınıyla. Ben krizi demekten özellikle imtina ediyorum. Mülteci akını ile birlikte bu Müslüman kimliğine olan vurgu ve bu uluslararası kuruluşların çalışmaları da arttı. Ve bu sevindirici de bir gelişme. İnsan hakları alanında artık daha fazla dile getiriliyor.
Stuart Hall diye İngiliz bir düşünür evet. var. Onundu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bu içe kapanmayı ifade etmek için şöyle bir analoji yapar. Kim bizden, kim değildir diye sormaya başladığımızda hı hı. gün geçtikçe bizden olmayanların sayıları artmaya, bizden olanların sayıları da azalmaya başladı evet. der. Bu gerçekten böyle bir süreçti. Yani bu dışlayıcılık süreci başlayınca gittikçe alanı azalan bir noktaya evriliyor. Tabii Avrupa'da bu Avrupa'nın krizi birçok kez söylüyoruz. Bunu gören sizin de son cümlelerinde işaret ettiğiniz önemli bir Avrupa'da kesim var. Hı hı. Evet, bir taraftan ırkçılık son derece yükseliyor. İktidar oluyorlar, koalisyon oluyorlar, işte PEGIDA hareketi var. Ama buna karşı gösteride bulunan, buna karşı tepki gösteren de çok önemli bir kesim var. Yine İkinci Dünya Savaşı'na örnek vermek gerekirse, o süreç başladığında bundan sadece zarar gören göçmenler olmadı. Olacak. Bütün Avrupa oldu. Yani bunu da çok iyi gözlemleyen, bunu bilen, farkında olan Avrupalılar var. Belki çağrımız işte göçmendir, Türktür, Müslümandır, Afrikalıdır, gayrimüslimdir ama insanlık paydasında, insan hakları paydasında, özgürlükler paydasında, çoğulculuk paydasında ve bulunan mekanları daha demokratik, daha çoğulcu, birlikte paylaşma adına herkese birlikte hareket çağrısı da yapmış olalım. Hı hı. Gizem Hanım, tabii bir taraftan meselenin bir boyutu da Avrupa Birliği. Hı hı. Avrupa Birliği'ne de bir yazarın şöyle bir ifadesi var. Avrupa Birliği bugün kendisine üye olmak istese, kendi koyduğu kriterlere göre kendisi üye olamaz diye.
Doğru. Çok doğru.
Öyle benim çok sık kullandığım bir ifade var. O ayrı bir tartışma ama bütün bu tartışmalar yaparken Avrupa Birliği nerede? Avrupa Birliği'nin göçmen ya da entegrasyon politikalarındaki rolü nedir diye sorsam.
Avrupa Birliği çok enteresan bir strateji izledi aslında. Maastricht-Amsterdam anlaşmalarıyla başladı. Bir Avrupa Birliği vatandaşlığı benim tanımına gitti. Dolayısıyla beraberinde de göç göçmene. Ama çok ilginç tabii. Aslında bütün Avrupa Birliği ülkeleri için de geçerli. Bir defa göçmeni farklı tanımladı. Avrupa Birliği içerisinden gelenler göçmen değil Avrupa Birliği ülkeleri için. Onlar AB vatandaşı. Serbest dolaşım hakkını kullanan AB vatandaşları. Dolayısıyla bizim hep en başından beri sınır değiştiren kişilere göçmen denir dediğimiz şey orada bir anda değişti. Dolayısıyla göçmen de AB dışından gelenler oldu bir anda. Ve onlara yönelik de politika geliştirme sürecine de gitti. Ama orada politika geliştirme süreci de aslında hani incelediğimizde ulus devlet o kadar, devlet egemenliği o kadar yüksek ki politika geliştirmede hükümetler arası görüşmeler çerçevesinde geliştirilebildiği kadarıyla geliştirildi. Dolayısıyla herkesin veto hakkı var. Oy birliğiyle alınıyor kararlar. Böyle bir ortamda ne kadar zaten pozitif politika geliştirilebilir bir soru işareti. Yine de çok 2003 yılında mesela aile birleşimi direktifi, işte uzun süreli muhkimler direktifi çıktı yine 2007 yılında yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar çıktıkları yıllarda pozitif gelişmeler değildi. Hatta minimumda standartlar belirlediler. Ama bugün geldiğimiz noktada zaten AB ülkeleri o direktifleri revize etmek istiyor. Çünkü kuralları çok daha sertleştirmek istiyorlar. Yine de o bir çıta koydu. Daha ileriye gidemezsiniz çıtası koydu mesela bu tür direktifler. Ama mesela bu direktiflerin, bu AB içerisindeki hükümetler arası görüşmelerin normalde işte iyi uygulama örneklerinin paylaşımı deniyor. Bunları yaygınlaştırması lazım ama bizim anladığımız iyi uygulama örnekleri nedir? Daha insan haklarına saygılı vesaire. Hayır, bu platformlar ne yazık ki göçmene en kötü uygulamayı kim yapıyor ve bunu nasıl meşru kılıyor o yasal düzenlemeyi? Yani aslında iyi uygulama örneği diye aralarında konuştukları şeyler tabiri caizse kötü uygulama örneklerinin paylaşımına dönüştü Avrupa Birliği içerisinde. Bu bile uygulandıkları, yani ortaya çıktığı yıllarda 2003-2005 yılında çıkanlar daha pozitif durumdalar. Yani bizim için daha olumlu görüyoruz bugün baktığımızda. Zaten değiştirmek istemelerinin gerekçesi de bu. Yine de Avrupa Birliği platformu son dönemde sadece karar alma süreçleri Lisbon Anlaşması ile birlikte değişti. Buna bağlı olarak bir takım politika değişiklikleri konusunda adımlar atılmaya çalışılıyor ama ne olursa olsun özellikle göç, göçmen entegrasyonu çok ulusal egemenlik sınırları içerisinde görülüyor Avrupa Birliği tarafından da. Ve ondan çok feragat etmek istemiyorlar. Kendi milli bakış açıları yansıtmak istiyorlar. Sosyal yapı, toplumsal yapılarını, deneyimlerini yansıtmak istiyorlar. Çok da anlaşılabilir bir şey. Çünkü ulus devlet oluşma bilincinin ürünü aslında entegrasyon politikaları da. Dolayısıyla o ulus devlet oluşma bilincinde daha ayrıştıkları için o ayrışmayı da korumak istiyorlar. Avrupa Birliği vatandaşlığına da o anlamda bir soru işaretiyle yaklaşıyorlar. Yani aslında şey tesadüf değil. Göçmen karşıtı olan grup genelde bu üç ülkede de aynı zamanda Avrupa Birliği karşıtı. Gerçi şu anda Avrupa Parlamentosu seçimlerinde göçmenleri kendi tarafına almak için biraz önce de konuştuk ama çok ilginç sloganları var. Aşırı sağ Türklerin dikkatini çekmek için Türkiye Türklerindir sloganıyla Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızdan, Türklerden oy almaya çalışıyor. Gerçekten çok ilginç ve gelişmeler, ben merakla takip ediyorum şu anda. Çok aklım almıyor.
Tabii Avrupa Birliği gerçekten Avrupa'nın birliğine çok önemli katkılar sağlayan bir organizasyon. Türkiye'nin gelişimine de geçmişte çok ciddi katkılar sağladı. Hı hı. Yani işte 90 sonu 2000'li yıllar başlarında AB uyum paketleriyle içerideki pek çok sorunumuzu demokratikleşme, özgürlükleşme bağlamında Avrupa Birliği'nin katkısıyla çözdük. Ama Avrupa'daki bu içe kapanma Avrupa Birliği'ni de çok büyük oranda etkiliyor. Ve ben bugün Avrupa Birliği'ni hani ortaya koyduğu temel değerler, Avrupa değerleri açısından oldukça yetersiz, oldukça etkisiz olarak tabii görüyorum. Örneğin son örnek işte az önce konuştuk galiba. Şimdi o Fransa'nın laiklik adına aldığı karar. Yani hı hı. ailelerin kendi kimlikleriyle okuldaki çocuklarıyla geziye gidememesi. Şimdi bunu böyle söyleyince anlaşılmıyor ama Türkiye Türkiye asla böyle bir şey yapmaz. Çünkü tarihi buna izin vermez, tabii. geleneği izin vermez, medeniyeti izin vermez, çoğulculuğu izin vermez. Ama bir an için hayal edelim. Türkiye gerçekten azınlık okulları için böyle bir karar alsaydı. Deseydi ki biz bir laik bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu laik ülkede siz azınlık okulları aileler olarak, Hristiyanlar olarak, Yahudiler olarak Hristiyanlığı ve Yahudiliği temsil eden bir kıyafetle çocuklarınızla gezi yapamazsınız deseydik acaba Avrupa Birliği Fransa karşısındaki sessizliğini aynen devam ettirir miydi?
Hocam ben gençlere de eğitimler veriyorum, nefret suçları eğitimleri falan. O zaman hep şeyi söylüyorum, oturduğunuz yerden şikayet etmeyin. Gidin. Gelip bana şikayet edeceğinizde, çünkü ben çözüm merceği değilim ve bir aktör değilim, hiçbir şey yapamam. Ama siz bir aktörsünüz, mağdursunuz ve mağduriyetin hukuki çerçevede de neden gidip şikayet etmiyorsun ilgili mercilere? Neden bir sivil toplum, bu şikayetleri toplayan bir sivil toplum kuruluşunun altında örgütlenmiyorsun? Neden bu örgütlendikten sonra bu şikayetini uluslararası platformlara taşımıyorsun? Çünkü Burkini yasağını Fransa özelinde mesela geri adım atılmasına bu özellikle Magreb kökenlilerin bu tür girişimleri AGİT nezdinde yaptılar. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi nezdinde çok etkili bir lobi uyguladılar. Dolayısıyla biz belki de yurt dışında yaşayan insanımızı da bu anlamda daha aktif şikayet tabii, mekanizmaları tabii. içerisinde rol almaya itmeliyiz. Ve hani şikayetin ötesinde aslında bir şey yapma, evet, tabii. hem de bir şey yapma sorumluluğunu hissetmeleri gerekiyor. Aynı şekilde Avrupa Birliği, Türkiye ile ilişkilerine hiç girmiyorum ama orası tartışmaya çok daha açık bir konu. Ama Avrupa Birliği'nin yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımıza etkisi çok önemli. Çünkü çok ciddi haklara sahipler. Türkiye-AB ortaklık hukukuna dayanan ama sadece ekonomik alanda değil, aile birleşiminden tutun sosyal haklara kadar birçok alanda çok ciddi haklar tanımlayan bir hukuki zemin oluşturuyor. Dolayısıyla Türk vatandaşı, Avrupa Birliği ülkelerinin herhangi birinde yaşayan Türk vatandaşı, diğer üçüncü ülke vatandaşlarından çok daha imtiyazlı statüye sahip. Eğer bunun uygulanmasını sağlamak için girişimleri olursa. Yani bunu özellikle Hollanda'daki Türkler bu anlamda çok da önemli adımlar attılar. Darısı Fransa ve Almanya'dakilerin başına diyelim.
Tabii ben buna katılıyorum ama ikisi birbirine alternatif değil. Bir taraftan bir yanlış gördüğümüz Avrupa Birliği açısından Fransa ya da diğer ülkeler açısından bu yanlışları kesinlikle söylemeliyiz. Belki Türkiye'den bize bu yanlışları söylemek düşer ama bu yanlışların muhatapları kesinlikle sizin ifade ettiğiniz gibi hak arama mekanizmalarını çok yoğun bir şekilde kullanmalı. Bu hak arama mekanizmaları da maalesef insanlarımız tarafından ne kadar biliniyor çok bilmiyorum ama belki yine Türkiye'nin kurumlarına ya da bunu bilen insanlara, oradaki sivil toplum örgütlerine, sorunlarla karşılaşan kesimlere hak arama mekanizmalarını nasıl kullanacaklarına dair rehberlik yapmaları da gerekiyor. İsterseniz bu çağrıyla da bitirmiş olalım ya da sizin varsa bu zamana kadar söyledikleriniz arasında hatırlatma bağlamında ya da 166 ülkeden bizi dinleyenlere vermek istediğiniz mesaj varsa onlarla bitirmiş olalım.
Belki bir altını çizmekte fayda var. Son ben Cambridge University Press'ten çıkacak bir makalem var, bir kitap bölümü. Orada da altını çizdim. Giderek ötekileştiriliyor göçmenler ve bunu dolaylı ayrımcılıklarla aslında hukuki altyapısı da var. Yani kuralın uygulanmasında yaşanan bir ötekileştirme. Dolayısıyla hukuki çerçeveler önemli değil. Aynı zamanda onun uygulamasına bakmamız lazım. Bizlerin de akademisyenler olarak böyle bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Ben kendi adıma en azından bunu hissediyorum. İlk ürünüm zaten hani aile birleşimi alanında bunun uygulamalarında neler var. Ama ötekileştirme yasal çerçevede aramak yerine uygulamalarda aramalıyız. Ve bunun peşine düşmek için de bizler yurt dışında yaşayan insanımızla el ele çalışmaların sayısını arttırmamız gerekiyor.
Yani kapatırken toparlanır ama çok önemli konu açtınız, çok önemli bir başlık açtınız. Dolayısıyla ben oradan bir soru daha sorayım. Gerçekten de öyle. Dolaylı ayrımcılık ya da dolaylı ötekileştirme ifadesi kullandınız. Dilerseniz makalenizden biraz bahsedebilirsiniz ya da bunu hani bunu nereden gözlemliyorsunuz? Çünkü Hollanda'da bir süre kaldınız.
Evet.
Teziniz için oradaki insanlarla da birlikte oldunuz. Dolayısıyla bu ifade ettiğiniz şeyi gündelik hayatta nerelerde gözlemlediğinize dair birkaç örnekle bitirebiliriz.
Yani çok somut şeylerden bahsedeyim. Mesela aile birleşiminde Türkiye ana vatandan yapılan evlilikleri hedef alıyor aslında ama yurt dışından evlilikler diye geçiyor. Gelir şartı konuluyor. Gelir şartı zaten Türk göçmenlerin gelir durumu belli. Bir yıllık kontrat şartı aranıyor. Bir yıllık kontrat şartını yerine getirebilmek için düzenli iş demek bu. Bu da göçmenlere hedef alıyor demek. Düzensiz işçi konumunda olanlar göçmen kökenliler. Devamında 18 yaştan 21 yaş kriteri konuluyor. Erken evlilikler yine Müslüman toplumda var. Dolayısıyla getirilen hukuki çerçevenin birincil mağdurlarına baktığımızda eğer mağdur yani mağdur olanlar o politikanın hedefine oturtulanlar eğer göçmenlerse burada bir o politikanın o yasal düzenlemenin ayrımcı olduğunu söylemek çok da zor değil. Yeniden bu engellerle mücadele için kendi etnik kimliklerine dönüp mücadele mekanizmaları geliştirmeleri de yine çok normal. Dolayısıyla etki tepki yine buna ötekileştirdikçe bizim insanımız Müslümanlar da birbirlerine dönüyorlar. Ve bu aslında sorunu çözmek veya yönetmek yerine sorunu daha da kökten hale getiriyor, daha da kemikleştiriyor. Uzun vadede inşallah bunun farkına varılır ama bu bahsettiğim kitapta da zaten aslında Hollandalı hukukçularla çalıştık. Dolayısıyla ben farkına varıldığını ve bunların artık konuşulmaya başlandığını düşünüyorum.
Gizem Hanım çok teşekkür ediyorum. Umarım çalışmalarınıza devam edersiniz. Çünkü bu sorunlar maalesef Avrupa'da kısa sürede aşılacakmış gibi görünmüyor. Belki bu sorunlarla birlikte Avrupalılarla çalışarak yolumuza devam etmeliyiz. Bu anlamda sizin yaptığınız çalışmalar ve bundan sonra yapacağınız çalışmalar gerçekten son derece değerli. Evet değerli dinleyiciler, konuğumuz Doktor Gizem Kolbaşı Muyan'dı. Kendisiyle Avrupa göçmen politikalarını değerlendirdik. Almanya, Hollanda ve Fransa özelinde bu politikaları karşılaştırmış olduk. Bitirirken adresimizi tekrar verelim. Twitter çeşmecihan.tr, mail adresimiz kudretbulbul@gmail.com. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM aracılığıyla Afrika'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya, 160 ülkeden bizleri dinliyorsunuz. Her neredeyseniz Türkiye'nin güzel insanlarıyla haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Çeşmi Cihan.